Ayrım 55. Zehra, Karsten Nagel. Sayfa 486. Mülteciler Kurulu. Annem ve ben, zamanında orada olabilmek için Mülteciler Kurulu toplantısından bir saat önce Osterbro durağına yürüdük. Kent merkezine otobüsle gidiş yarım saatten az sürüyordu. Ama anneme, Kongensnitrof meydanındaki Kraliyet Tiyatrosu ile Magazin du Nord mağazasını dışarıdan göstermek istiyordum. Şimdiye kadar annemi benimle şehre gelmesi için yaptığım tüm ikna çabaları boşa çıkmıştı. Fazla baskı yaparsam önce kızıyor, sonra üzülüyordu. Bugün farklıydı. Bugün şehir merkezinde bizim için hayati önem taşıyan, gerçekte tüm geleceğimizi ilgilendiren bir işimiz vardı. Bineceğimiz otobüste neredeyse Kongensnitrof meydanının ortasında duruyordu. Oradan hızla meydana çıkan yan yollardan biri olan Stor Kongenskade'den birkaç metre içerideki Mülteciler Kurulu'na gidebilirdik. Yığınla ürün çeşidi sergileyen Magazin de Nord, tabelasına yaldızlı harflerle Danimarka Tiyatrosu işlenmiş Kraliyet Tiyatrosu ve kaderimizi saptayacak Mülteciler Kurulu, Danimarka'nın başkentinin ortasında üçgen şeklinde bir aks oluşturuyor denilebilirdi. Böyle düşünmek biraz rahatlatıcıydı çünkü hem şık giysileriyle o büyük mağaza hem opera ve bale sahneleyen tiyatro binası bana cazip ve hoş geliyordu. Küçük kız kardeş, şişe boşmuş, şeker ve tuzu unuttum, geri dönmeliyiz. Olmaz anne, geç kalırız dedim. Eğer bayılırsam daha mı iyi olur? Hayır, tabii ki olmaz. Fatima'nın verdiği Dolce Gabbana saatime baktım. Daha zamanımız var. Geri dönelim dedim hayıflanarak. Bu kadar unutkan olduğum için kusura bakma küçük kız kardeş. Önemli değil. Şeker ve tuzunu tabii yanına alacaksın. Ben merdivenleri çıkıp yukarıdan içeceğini alırken annem giriş holünde bekledi. Tekrar aşağı indiğimde boynunda ve yanaklarında kırmızı lekeler oluşmuştu. Sen tam yukarıya çıktığında asansörden o Sırp çıktı diye açıkladı. Bana selam verdi. Korktum ama başımla selam verdim. Yalnız değildi, yanında bir adam vardı. Mutlaka görevlilerden biridir. Bilemeyiz dedi annem. Görevliye benzemiyordu. Sanırım bir, anla işte, onun soydaşlarındandı. Annem şeker ve tuz karışımlı suyu içip şişenin ağzını kapattı. Sonra yeniden durağa gittik. Hiç konuşmadık. Girişteki olaydan sonra mutlaka kendini bitkin hissediyordu. Bana gelince ben de tamamen bomboştum. Her şey gerçek dışı geliyordu. En yüksek dereceli kurulda yaşamımızdaki toplantıların en önemlisine gidecektik. Belki cennetin kapısında yaptıkları işlere göre hüküm giyip eleneceklerine inandıkları zaman Milo ve diğer dindarlar da böyle hissediyordu. Eğer öyleyse harama çok dikkat edip her şeyin helal olmasına çalışmalarında garip bir durum yoktu. 15 dakika sonra otobüse bindik ve şoförden fazla uzakta olmayan boş bir yer bulduk. Annem cam kenarında oturup dışarıya bakarak bir parça şehri görmesi için yaptığım teklifi kabul etti. Kent hala onun için yabancıydı. Ama yalnızca bir durak sonra titreyerek dedi ki, ''Burada yangın kokusu var.'' Anne sakin ol diye yanıtladım. Yalnızca sinirlisin. Olabilir diye devam etti ve daha kesin ekledi. Ama ne kokladığımı biliyorum. Belki biraz duman kokuyordur. Koku mutlaka otobüse binmeden önce sigarasını söndürmüş birinden geliyordur. Veya feribottaki gibi. Hayır, ondan kötü. Eğer inmezsek boğulacağız. Anne ben de gerginim. Sakin ol. Ben yolu ve her şeyi biliyorum. Üstelik çevirmen harika. O tanıyormuş. Çevirmen ve babamın gençken arkadaş olduklarını tam anneme söylemek üzereydim. Ama annemin buna takılıp babam ve kanlı pantolonundan başka hiçbir şeye odaklanamaması korkusuyla anlatmamaya karar vermiştim. Düğmeye bas, inmeliyiz. İnemeyiz, geç kalırız. Koku alıyorum, bas hadi. Yangın, yangın var diye aynı anda otobüsün arkasından tiz bir çığlık yükseldi. Gerçekten yangın çıkmıştı. Otobüsün en arkasındaki motor kısmı alev almıştı. Kötü kokulu duman çabucak daha da kuvvetlendi ve otobüsün içinde ilerledi. Şoför anında kenara çekip durarak kapıları açtı. Herkes dışarı ama panik yapmayın dedi şoför mikrofondan. Arada sırada olur böyle şeyler. Tehlikeli değil. Yalnızca çıkana kadar nefes almayın. Otobüsü en son şoför terk etti. Kahrolası gazlı otobüslerden bıktım dedi adam. Kıçlarında ateş var. Yolcuların birçoğu onun etrafında toplandılar. Nereye şikayet edebileceklerini öğrenmek istiyorlardı. Birisi 14 gün içinde bunun ikinci kez olduğunu ve tazminat istediğini söyledi. İki genç kız psikoloğa gitmek için para istedi. Diğeri taksi kuponu istedi. Ancak şoför, "Burasını devlet demir yolları ve beni de makinist mi zannediyorsunuz?" diye yanıt verdi. Jillantli, gergin bir çift şimdi ne yapacaklarını sordu. "Yalnızca başka bir otobüse bineceksiniz," dedi şoför ve cep telefonuna bir mesaj yazdı. "Sormamın sebebi kenti tanımadığımızdan," diye açıkladı kadın. "Olgot'tan geliyoruz, anlatabiliyor muyum? O zaman seninle birlikte burada bekleriz." "Hayır, olmaz," dedi şoför. "Bugünlük yeter artık, beni birazdan servis aracıyla alacaklar." Bir sonraki otobüsün gelmesine daha vardı. İnsanlar sabırsızlandılar. Bazıları yürümeyi tercih etti. Yağmur yağmaya başladı. İki çift taksi için tartışmaya başladılar. Ama sonra aynı yöne gideceklerini ve taksiyi paylaşabileceklerini anladılar. "Maalesef hepimize yer yoktu. Taksiye binmeyi denediğim tek sefer aklıma geldi, Gabi'yleydi. Kentte yürümeyi çok seviyordum ama taksiye binmek de güzeldi." Gabi şoföre yalnızca adresi ve nereye gideceğimizi söylemişti. Sonra neredeyse kanatlarımız varmışçasına uçarak gitmiştik. Sonunda bir başka otobüs geldi. Annem çıkışa en yakın yere oturmamıza ısrar etti. Ama tabii ki başka bir yangın çıkmadı. Birkaç dakika sonra Kraliyet Tiyatrosu'nun önünde indik. Otobüs durağından Mülteciler Kurulu'na kadar tekrar en fazla 2 dakika yürüyecektik. Yaya geçitlerinin her birinde yeşil ışık yandığı için şanslıydık ve annem nefes nefese kaldığı halde merdivenlerden hızla çıktık. Kapıyı açar açmaz kurulun bekleme salonundaki bankonun arkasındaki bir kadın kibarca selam verdi. Aynı anda odanın bir başka yerinden Sırpça bir ses duyuldu. "Niye bu kadar geç geliyorsunuz? Hepimizin ne kadar meşgul olduğundan haberiniz var mı?" Tenimde soğuk bir rüzgar esti. Bu ses ve lehçeyi hatırlamamam mümkün değildi. Sandholm kampındaki polis çevirmeni. Adam pencereye yakın bir sandalyeden ayağa kalkıp uzun adımlarla bize doğru geldi. Aynı asık surat, elbisesine sinmiş Balkan tütünü kokusu. O iyi çevirmene ne olmuştu? Babamın gençlik arkadaşına. "Tüm kurul bekliyor. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bir açıklama yapmanızı rica ediyorum." Neler olduğunu olabildiğince kısa bir şekilde anlattım. Annem onaylayıp bu kadar kısa bir yol için otobüse binmenin yanlış olduğunu ancak sağlığının yerinde olmadığını anlattı. Eskiden olsa, annem geçmişte yaptığı yürüyüşler aklına gelince ağlayacak gibi oldu. Çevirmen elini kaldırıp onu durdurarak yaptığımız açıklama şimdiye dek duyduğu en aptalca özürmüş gibi bana baktı. Gerçekten bulabileceğin en iyi özür bu muydu? Birazdan bu hikayeyi tercüme edeceğimin farkında mısın? "Ben kendim anlatabilirim," dedim. "Olmaz. Benim burada olma sebebim bu." Ondan korktuğum halde sormaya cüret ettim. "Avukatın bürosundaki çevirmen nerede?" Hiçbir fikri olmadığını, kurulun istediği çevirmeni kullandığını söyledi. Güvenebileceklerini bildikleri, polisin çevirmenlerini tercih ediyorlardı. Artık biraz acele etmeliydik. Kurul ve avukat içeride bekliyordu. Yandaki mekana geçtiğimizde avukat, dizili boş sandalyelere sırtını çevirmiş oturuyordu. Önünde kurul üyeleri neredeyse yarım ay şeklinde yüzleri avukata ve boş sandalyeleri dönük oturmaktaydı. Ortadaki adam kaşlarını kaldırarak ne yöne gideceğimizi başıyla işaret etti. Onun başkan olduğunu hemen anladım. Diğerleri de bakıyorlardı. Bütün bu dikkat rahatsız ediciydi. Oysa Esma oyuncu olmak ve gönüllü olarak sahneye çıkıp geceler boyunca kendini böyle bir dikkate maruz bırakmak istiyordu. Neyse ki avukat ayağa kalkıp bizi karşılamaya geldi. İkimizin de elini sıktı. Önce annemin, sonra benim. Çevirmenden bizi devralıp bize kurulun önündeki yerimize kadar refakat etti. Annem ve ben ortaya oturtulduk. Benim soluma çevirmen oturdu. Avukat annemin sağına oturdu. Başkan bize hoş geldiniz deyip neden geç kaldığımızı öğrenmek istedi. Tam danca yanıt verecektim ki çevirmen elini kaldırıp kendisinin konuşacağını işaret etti. Bir an eli omuzumda kaldı ve tenimin üzerinden yeniden soğuk rüzgarlar esti. Çevirmen annemin de konuşmaları anlaması için gerekliydi tabii. Benim kendi çevirilerim mutlaka hem yetersiz hem de kurallara göre kişiseldi. Belki mesele gecikmelerden dolayı zaman kazanmak ve onlar açısından tüm günün ziyan olmamasıyla da ilgiliydi. Kurul üyelerinden biri şimdiden saatine baktı. Diğerleri önlerindeki masada duran kağıtlarını eğmişlerdi. Ancak çevirmen nedense annemin de anlayabilmesi için başkanın ilk sorusunu çevirmedi. Yalnızca Danca ona otobüsümüzde yangın çıktığını söylediğimizi anlatıp kendisinin arabası olduğu için doğal olarak zamanında geldiğini ekledi. Başkan alnını kırıştırıp çevirmene, bize ve sonra avukata baktı. Avukat bu olayı daha önce de hem duyduğunu hem de okuduğunu belirtti ve başlamamızı önerdi. Başkan kendisinin ve kurulun diğer üyelerinin evraklarımızı incelediğini, şimdi kendi kelimelerimizle durumu anlatmamızı istediğini söyledi. Danimarka'dan iltica talep etmemize neler sebep olmuştu. Avukat iskemlesinde öne eğilerek bana başıyla işaret etti. Ben anlatacaktım. Kalbim çarpıyordu ve soğuk ter döküyordum. Ama annemin eli ve bunun belki geri kalan yaşamımızda en belirleyici an olduğunu bilmek, kelimelerin ağzımdan çıkması için bana güç verdi. Aslında tersten başlamıştım, ambarlar ve nehir kıyısıyla ve çevirmen tarafından çabucak sözüm kesildi. Ama başlayınca olaylar ardı ardına döküldü. Söyleyecek bir şey bulmak zor değildi ama kurulun haftalarca dinlemesine sebep olmamak için kendimi frenlemek zordu. Konuştuğum zaman kurul üyeleri tamamen sessiz, önlerindeki kağıtlara baktılar. Başkan beni durdurup teşekkür etti. Sıra annemdeydi. Kızım her şeyi anlattı diye ağladı. Başka söyleyecek bir sözüm yok. Avukat söz alarak 10 dakikadan fazla durumumuzu anlattı. Hem babam ve dedemden hem de Samir ve Esma'nın bilinmez yazgısından söz ettiğini duydum. Annemin ve benim kişisel olarak takibata uğradığımıza ilişkin kanıtlar ve bilgiler olmadığını kabul etti. Buna karşın başımıza gelen zalimlikler ve bunların sonucu oluşan psikolojik yaralar günümüzde iltica için normal olarak kabul gören bilgilerdi. Kurula karar verirken ayrıca somut, kişisel durumumuzu, özellikle annemin hastalığı ve psikiyatrik tedavisini göz önünde tutma gibi seçenekleri bulunduğuna da dikkat çekti. Pembe ve mavi hapları veren uzman doktorun raporundan alıntı yaptı. Vatanımızda neler olup bittiği doğal olarak tartışmaya açıktı. Resmi yönden bizim bölgemizde şu anda barış vardı. Ancak bu durumun iyi ve güvenli olduğu anlamına gelmediği gibi en temel ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz şüpheliydi. Danimarka'nın eski Yugoslavya'ya ilişkin genel kanısı ve tavsiyeleri mutlaka tam hakikati yansıtmadığından bir dizi uluslararası insani yardım örgütünün raporlarından alıntılara başvurmuştu. Aynı şekilde bizim dosyamız karara bağlanırken bu alıntılara da ağırlık verilmesi görüşündeydi. Savunmasını eğer geri gönderilirsek annemin sağlığı açısından uygun bir tedavi görmesinin son derece kuşkulu olduğuna işaret ederek bitirdi. Başkan avukata başını sallayıp önündeki kağıtlarımıza baktı. Sandholm kampındaki ifademizin bir kısmını özetledi. Benim anlattıklarım ile avukatın konuşmasını karşılaştırdı. Söylenenler yanlış değildi. Ancak özette bizim kendi hayatımız sanki hiç yer almıyor gibi duyuluyordu. Daha çok gerçekte yaşamayan bazı figürlerden söz ediyor gibiydi. Ama biz de bir bakıma yaşamıyorduk. Başkan konuşurken diğer kurul üyeleri de kağıtlarına baktılar ve başkanın sayfaları her çevirişinde onlar da dikkatle sayfaları çevirdiler. Annemin boynunun alt ve üst kısmında büyük kırmızı lekeler belirdi. Ben ise ansızın nefesimin kesilip hava almak için dışarıya çıkmak zorunda kalmamayı diledim. Ama şimdiden göğsümün içinde hareket edip baskı yapan, daha çok yer işgal eden ve ciğerlerimi sıkıştırıp düzleştiren gücü hissediyordum. Başkan konuşmasını bitirip yeniden başını kaldırdı. Bizim veya başkalarının ekleyeceği bir açıklama olup olmadığını sordu. Kurulun iki üyesi Sandholm kampında sorulan aynı sorulardan birkaçını sordu. Özellikle bu kadar korkunç durumda olduğumuz halde neden daha önce kaçmadığımızla ilgilendiler. Son kalan bir parçacık oksijenle cesaret edemediğimiz yanıtını verdim. Annem elini koluma dolayarak boğazını temizledi. Başını kurul üyelerine çevirerek yüksek sesle dedi ki, ''Kızımı dünyada her şeyden çok seviyorum. Ama yalnızca bir çocuğum yok. Üç çocuğum var. Bakmam gereken üç çocuğum vardı. Uzun süre yola çıkamadım. Ben anneyim. Bir anne çocuklarının akıbetini bilmeden yola çıkamaz.'' Annem yeniden ağlamaya başladı. Her kesintide ağlaması daha çoğaldı. Çevirmen bunu fırsat bilip çevirdi. Annem son sözlerini hıçkırarak söyledi. Aslında ben öldüm. Burada oturup sanıyor musunuz ki sanki hala yaşıyormuşum gibi yapıyorum. Yalnızca küçük kızım için nefes alıyorum. Bayan Mesinoviç, şimdi her şeyin yalnızca küçük kız kardeşin geleceği için olduğunu görmemi sağladı. Annem ağlamasını durdurmayı başarıp burnunu sildi. Başkan bitirmesini bekleyip dosyamıza eklemek istediğimiz yeni bir şey olup olmadığını sordu. Uzaktan Fatima'nın dünyada tüm insanlar için bir yer olduğunu haykırdığını duydum. Ama ardından kafam tamamen boşaldı. Hayır, eklenecek bir şeyimiz yoktu. Başkanın sesi vızıldayan bir ses kaydına dönüştü. O ve diğer kurul üyeleri ayağa kalkıp salonu terk ettiler. Avukat kurulun oylama yapmaya gittiğini söyledi. Oturmaya devam edecektik. Avukata mektup bekleyerek daha fazla baskıya maruz kalmamamız için hemen bugün yanıt vereceklerini bildirmişlerdi. Çevirmen saatine bakıp arabasını Fransız elçiliğinin yanına park ettiğine ve Sandom kapımdaki bir toplantıya dair bir şeyler söyledi. Avukat omuzlarını silkti, kelimeler umurunda değilmiş gibi görünüyordu. Belki o da çevirmenden hoşlanmıyordu. Fransız elçiliği Kraliyet Tiyatrosu'nun karşısındaydı. Arada sırada oraya gidip Esma Begoviç adında illegal yaşadığı için bir başka isim kullanmasaydı bari, genç bir kadının Paris'te yaşayıp yaşamadığını incelemelerini rica etmeyi düşünmüştüm. Ancak şimdiye kadar cesaret edemedim. Kızıl Haç binası ve araştırma evrakları gereğinden fazla gelmişti. Çevirmenin sesi beni kendime getirdi. Avukatla tartışıyordu ve sorun çıkaran birine benziyordu. Avukat onu susturdu ama rahatsız göründü. Davayı kaybedeceğinden mi korkuyordu? O kaybederse biz de kaybedecektik. Hakimler istatistiğinde belki bir karışıklık olmuş ve bir şanssızlık sonucu davayı iyi başkanlardan birine düşürmeyi başaramamıştı. Anladığım kadarıyla bu bizim için iyi değildi. Sınır dışı edilme riskimizi arttırıyordu. Avukata soramadım. Çünkü babamın gençlik arkadaşı olan iyi çevirmen, açıkça olumlu ve olumsuz kararlar veren hakimlerle ilgili bilginin aramızda kalması gerektiğini söylemişti. Annem geri kalan şekerli tuzlu karışımı içti. 55. ayrımın sonu. Sayfa 493.